7. ayırım. Sayfa 121. 28 Ocak. Babamlarda fena vakit geçirmedik. Üvey annem kibar davrandı. Babam meraklı sorular sormadı. Saat 10'da oradan ayrıldık. İva bugüne kadar o gece üvey annemin kendisine bir zarf içinde evliliğimizin yıl dönümünü kutlayan bir kartla bir çek verdiğinden hiç söz etmedi. Bak Joseph, lütfen kızma. Para ihtiyacımız var. İkimizin de ihtiyaçları öyle çok ki. Kızmıyorum. Bize bir hediye vermek istediler. Hepsi bu. Onların adına ince bir davranış gerçekten de. Senin yeni bir gömleğe ihtiyacın var. Biraz da iç çamaşıra. Sürekli olarak onları yamayamam. Güldü. Zaten bir yama daha koyacak yer kalmadı hiçbirinde. Nasıl istersen dedim, bir tutam saçını kulağının arkasına doğru iterek. Babamla her zaman beni bir yana çekerek, sana Gardner'ların kimyada okuyan en küçük oğullarından söz ettim mi hiç? Okuldan almışlar onu. Orduda mükemmel bir işi var şimdi. Onu hatırladın mı? Şeklinde sorularıyla başlayan ve artık bir kural haline gelen özel konuşmalara girişmediğimiz için memnunum. Hatırlıyordum. Gardner'ların küçük oğlunu gerçekten de. Babamın demek istediği benim de bir kimyager, bir fizikçi ya da mühendis olmam gerektiğiydi. Meslek kazandırmayan okullar orta sınıfın ancak karşılayabildiği bir eğitimdi. Başarısızlıkla sonuçlanacak bir yatırımdır bu. Ve katı bir anlayış içinde gerekli de değildir. Çünkü akıllı bir adam pekala kendisine gerekli olan bilgiyi elde edebilir. Örneğin babam üniversite okumamıştır. Ama konuşmalarında dur da kendi değerlerini ellerinde eşit olarak tart gibi Shakespeare'den parçalar okumayı becerir. Ödünç para hem paradan hem dosttan eder insanı. Bu da Kral John'dan Evet Genç Delikanlı diye başlayan bir bölüm. Benim yaptıklarımın kendisinkilerden daha geniş çapta olduğunu kabul ediyor. Fırsatlarım daha çokmuş ona göre. Ama her şeyden önce karın doyurmak gelir. Ayrıca meslek sahibi kişiler aynı zamanda bazen kültürlüdürler de. Örneğin George Shultz'ı alalım. George Shultz, Montreal'de aile doktorumuzdu. Aydın bir kişiydi ve boş zamanlarında bir kitap bile yazdı. Babamın görüşünce ben hiçbir şekilde yürütemeyeceğim bir yaşam hazırlamıştım kendime. Ve önceleri tasarılarımı uygulamak bende bir saplantıyken şimdi çok azla yetinmem gerektiğini biliyorum. Yani bir düzen kurmam söz konusu olmadığı için çok azla yetinmeyi kabullenmem gerekiyor. Bugünlerde hiç kimse için kişisel seçimine göre yaşamak pek mümkün olamıyor. 29 Ocak. Winnicker'ın sevgili bahçesinden geçerken boş şişelerin arasında bir çalının üzerinde bana hiç de yabancı gelmeyen bir çift çorap gözüme çarptı. Çorabın tekini elime alıp inceledim. Benimdi. Hiç kuşkum yoktu. Bir yıl önce aynı desenden birkaç çift birden almıştım. Yine de iyice emin olmak için çorabın tekini yanıma alıp evdekilerle kıyaslamak istedim. Tıpatıp aynıydı diğerleriyle. Belki gerçekten Ivan'ın parfümlerini o çalmıştı. Daha önce pek inanmak istememiştim buna. Bayan Briggs, Winnicker'ın bir garajda iyi bir işi olduğunu söylemişti. Pazar sabahları onun kiliseye giderken son derece şık giyindiğini görüyoruz. Bu eskimiş çorapları neden çalmaya gerek görmüş olabilirdi ki? Eva'ya bu olayla ilgili hiçbir şey söylemedim ve kanıtları bir bir kağıda sarıp attım. 30 Ocak. Apta kitabına hiç değinmeden bir mektup yazdım. Buna köpürecek. 31 Ocak. Hastalığım biraz hafifledi. Bu kez de temizlik hastalığı ve öfkesi. Çamaşırhaneye verdiğim gömleklerimden biri geldi. Bütün düğmeleri kopmuş. Bir şikayette bulunmam gerek. 1 Şubat. 63. sokakla Stony Island arasında Allstate'lerle karşılaştım. Yıllardır görmüyordum onu. Benim orduya alınacağımı duymuş, ben de onun için aynı haberi duymuştum. Beni geri çevirdiler dedi. Dişler berbat, kalp hasta. Duygusal, ruhsal rahatsızlıklarım da eklenince sakata ayrıldım. Asıl neden sonuncusuydu. Ama Jack Brill yem oldu. Onu aldılar mı? Aralıkta, bombardımancı olarak. Huron sokağından bu kadar uzakta ne yapıyorsun? Abim hastanede de onu görmeye geldim. Geçen perşembe bir otomobil kazası geçirmiş. Ağır mı? Yok yok. Sadece biraz yakışıklılığından kaybetti o kadar. Üzüldüğümü söyledim. Frenler böyle sağlam işte, dedi Stadler. Ama artık evlendi. O yönden pek işlerini aksatmayacak bu durum. Evlendiğini biliyordum. Nereden bileceksin? Sosyete sütununun başında yazmadı ki. Yani şaşırdım demek istedim. Evlendiğini bilmiyordum. Nereden bileceksin? Sosyete sunumunun başında yazmadı ki. Yani şaşırdım demek istedim. Kiminle? Vilma, ufaklıkla evlendi işte. Hani şu Paxton'da yanında gördüğüm kız mı? Tamam o. Statler'la ne zaman karşılaşsam, Diderot'un Compose de Hauteur et de Basse, de Bon Sens et de Resen şeklinde tanımladığı Romeo'nun yeğenini düşünürüm. Yalnız Statler daha kuvvetli, daha duygusal, kendince tabii. Ve onun kadar kurnaz değil. Pirosunun son kalan ucuna bir kibrit takmış emiyordu. Siyah saçları yeni kestirilmiş, her zamanki gibi sanki yağlı boyayla boyanmış gibi tam tepesinden arkaya doğru taranmıştı. Bu saç biçimi uzun çeneli, çıkık kemikli yüzüne, etli burnu ve dudaklarını daha belirleyen ilginç bir çıplaklık veriyordu. Solgun görünmüştü bana. Tozlu bir güneş ışığı altında, el direkleri altında kireç gibi bir yüz. Tıraş olmuş, yüzünü pudralatmıştı ve yeni bir çizgili kravat takmıştı. Ama bir zamanlar yeni olan paltosu adam akıllı yıpranmış, kahverengi kemeri ise yeşilimsi bir renge dönüşmüştü. Bizim okul arkadaşım Morris nasıl diye sordu. Apt mı? İyidir. Şimdi Washington'da. Ya sen? Ordudan çağırmak için bekliyorum işte. Sen ne yapıyorsun Alf? O hep aynı. Hala sakin bir yaşam sürdürmek için çabalıyorum. VPA battı biliyorsun. Birkaç yıl kadar iyi gitti. Şeref listesinde bir sanatçıydım. Önce tiyatrodaydım, hatırlarsın. Sonra Luna Park'larda su balesi için programlar hazırladım. Sonra bir kulüpte koro yönettim. Ama her şeyi sıfırdan başladım. İlk işim sokak kazmaktı. Yoldan gelip geçerken ne yaptığımı soranlara jeolog olduğumu söylüyordum. Ha. Sonra da baca gözleyiciliği yaptım. Anlayamadım. Kentin batısında fabrikaların olduğu bölgede bir dama çıkıyordum. Elimde 6 ayrı renk tonunda duman gösterebilen bir gereçle günde 8 saat fabrika bacalarını gözlüyordum. Sonra tiyatro tasarısında kalkıştım. Sonuç olarak bütün iş yattı ve Coast bölgesine gittim. Ya şu arada Thompson'ın kahvesi var. Birer kahve içmeye ne dersin? İyi, yıllardır seni görmüyorum. O neşeli eski Coast. Kafamda bir takım düşünceler vardı. Lubitsch'i görmeye çalıştım. Ama beni onunla tanıştıracak kimse yoktu. O tanrım görmelisin. Çılgın bir yer orası. Zır delilik. Hiç gittin mi oraya? Hiç. Ama uzak dur. Bir cinayet. Ama bu yaşamın üzerinden neler atabileceğini görmek istersen bir dene. Biraz dolaştım sayılır. Beni 50 kağıda bir bebekmişim gibi kullandılar. Tabii senden çok farklı çevreler içinde bulundum. Sonra işte parasız kaldım. Ve anneme tel çektim. 20 kağıt parayla güzellik salonu ve kadın berberi olarak çalıştırdığı dükkanda işlerin pek kesat gittiğini anlatan bir mektup gönderdi bana. Kötü bir haftaydı. Biraz para toplamak için bir işe girmem gerekiyordu. Ciddi bir ifadeyle bana baktı. Yayvan burunlu, uzun üst dudağı bıyıklarıyla örtülmüş yüzüyle devrik bir İspanyol prensine benzettim onu. Mavi gözleri sanki koyulmuştu. Kolay olmadı dedi. Ama Kostun bir güzel yanında neydi biliyor musun diye ekledi. Yüzü aydınlanmıştı. Askerlerin çok olmadığı yerde zamparalık nefis oluyor. Bir ıslık tamam. Şu budalaca mahkemeyi duydun mu hiç gazetelerden filan? Gerçekten gülünç olan bir şey vardı. Biraz daha uygarlaşmış olsaydık sahneye koyabilirdik. Kanadalı subay kızı otele kapatmış. Aman kızın dediğine göre kardeşçeymiş. Subay ona küçük fahişem diyormuş. Savcı bir diz sürçmesiymiş gibi düzeltmek istediğinde kız ısrarla hayır İngilizlerin sevdiği bir bisküvidir demiş. Şekerlik ve kaşık elinde Alf bir kahkaha attı. Kimseyi böyle bir kanıtla yargılayamazlar. Şekeri bana doğru uzatmak için öne eğildiğinde iç cebinde katlanmış bir variyete dergisi gözüme çarptı. Kendi yaptığı şakanın beğenisi sürüyordu onda. Gülümseyerek kahvesini karıştırdı ve bir yudum aldı. Sonra alt dudağına sürterek yeni bir püro ıslattı. Daha 28'inde modası geçmiş bir hali vardı. Ortaokul dönemlerimizde yaşlanan komedyenlerin oryantal kokuşmuşluğunu hayranlıkla izlemek üzere okula sardı. O zaman için artık eceli gelmiş bir tiyatro türünü benimsemişti. Küçüklüğü annesinin berber dükkanının arkasında bir odada geçti. 16 yaşında Onu iyi tanıdığım dönemlerde saat 2'de kalkıp çay ve sardunya ile kahvaltı yapan bir sahne centilmeniydi. Akşamlarını Arov Kulübü'nde Magda ve Meşe Ağaçları Altında Arzular adlı oyunlar hakkında amatör sohbetlerle geçirirdi. Bütün okul oyunlarında oynardı. Juno ve Peacock da Yoruks rolünde ve okulda hiç unutamadığı ve bir hafta başarıyla sürdürdüğü Kirano rolünde sahneye çıkmıştı. "Aslında Kost bölgesinden hiç dönmezdim," dedi. "Ama orduya çağrıldım. Gerçekte sakata ayrılmam ülke adına iyi bir puandı. Orduya alınsaydım yenilgiyi hak edeceklerdi." Psikolog bana ne iş yaptığımı sorduğunda ona şu cevabı verdim. "İştenlikle bir cevap vermem gerekirse tüm yaşantım boyunca hiçbir şey olamadım." Bunun üzerine "Orduda nasıl yapacaksınız?" diye sordu. Ben de "Siz ne düşünüyorsunuz doktor?" dedim. "Bunu sordun mu gerçekten?" "Tabii, dürüst davranıyordum. Onlara yararlı olmayacaktım. Kof çıkacaktım. Savaşa katılmak sizler gibi normal ve sağlıklı kişilere düşer." "Evet, ona siz ne düşünüyorsunuz?" diye sorunca kağıtlarımı tekrar gözden geçirerek "Burada kalp rahatsızlığından seni ayırmışlar zaten. Bu işin sonunu böylece bağlayacağız anlaşılan," dedi. Dedi ve "Şizofrenik tip" diye yazdı rapora. Bu da çorba kasesine atıldığım anlamına gelir, öyle değil mi? Şöyle bir baktım. Ne dersin? Sadece yüzüne bakarak anlaşılır mı bu? Ya da ömrümce hiçbir şey olmadığımı söylediğim için beni sakata çıkartmış olabilir miydi? Yeterli değil bu kadarı, öyle değil mi? "Değil tabii," dedim. "Bundan daha fazla kanıta gerek var. Kesinlikle yeterli sayılmaz söylediklerin. Hiç üzülme." "Yok, üzüldüğüm falan yok benim. Kendimizi kandırmayalım." İkinci kez yaktığı kibritin alevi gözlüklerinin camında yanıp söndü. Beni ne yapacaklarını bilemeyeceklerdi orduda. Çünkü normal bir tip değilim. Biliyorum bunu. Ben dövüşemem. Bana göre değil bu. Ben sadece suya sabuna dokunmadan geçerim. "Nasıl yapıyorsun bunu Alf?" "Ben de bilmiyorum. Ama her Ocak ayında bir de bakıyorum nasıl olmuşsa bir yıl daha atlatmış bulunuyorum kendimi. Ama gerçekten nasıl olduğunu bilmiyorum. Biraz çalışırım, biraz sömürürüm, biraz kumar oynarım. Sanırım gerçekten bir hiçim. Ya da olmak istediğim şeyi olana kadar böyle bir hiç olarak kalacağım. Ama sömürdüğüm insanları aslında eğlendiriyorum. Onlara hoş vakit geçirtiyorum. Bu da bir şeydir." "Kahveni ödememi mi istiyorsun?" "Joseph, senden mi isteyeceğim bunu? Sadece Alman usulünü uygulayacağız. Ne biçim şaka bu?" Gücenmiş görünüyordu. "Sadece insanları eğlendirme konusunu kastetmiştim. Bugünlerde bir açılış yapmayı bekliyorum." "Bir şey demek istememiştim Alf." "Boş ver, bu kötü şakalarınız sana karşı koz olarak kullanan mı var? Beni devlet tiyatrosu oyunlarında gördün mü hiç? Fena değildim. Eski günlere kıyasla büyük bir ilerleme kaydetmiş olduğum söylenebilir." "Roxanne, hatırlıyor musun bunu?" "Ha, aileden geliyor. Annemin şarkı söylediğini bilir miydin? Hiç dinledin mi onu? Bunlar olup biterken neredeydin? Doğrusu büyük bir şey kaçırdın. Erkek kardeşim de şarkı besteler. Birleşmiş Milletler için bir şarkı besledi sadece. Okyanusun üzerinden el ele tutuşalım. Sürekli olarak yazdığı şarkı için bir şeyler yapmamı istiyor ve beni rahatsız ediyor. İlk 10 şarkının arasına gireceğinden emin. Şimdi sigorta paramla New York'a gitmemi istiyor bu işi için. Vilma buna karşı aslında. Sen gitmeye niyetli misin?" "Bir yıl önce olsaydı hiçbir şey düşünmez giderdim. Ama Vilma karşı çıkınca ona çok şey borçluyum. Birkaç yıl önce kızcağızın başını derde sokmuştum. Phil ile birlikte otururlarken onun cebinden 20 dolar çaldığını zannederek kızdan kuşkulanmıştı. Oysa parayı alan o değil bendim." "Bunu itiraf ettin mi?" "İtiraf etmek mi? Phil'in gözünden öyle bir düşerdim ki ömrümün sonuna kadar bir daha aramız düzelmezdi. Ama ikisinin zamanla bunu aralarında halledebileceklerinden emindim. Phil kızcağızı adam akıllı azarladı. O da hüngür hüngür ağladı. Bütün bunlar olup biterken sen de orada mıydın?" "Evet, hem de o odada. Yanlarındaydım ama araya giremedim." "Parayı ne yaptın?" "Boş bir umuda bağladım. Bütün bunları ne korkunç görüyorsun kim bilir. Belki güç gelecek, inanamayacaksın. Ama o çatışmaları sırasında öylesine insanca duygular çarpışıyordu ki. Phil pişmanlıktan acı çekiyor. Vilma onu erkeği olduğu için bağışlıyordu. Çok büyük yararı oldu bu olayın onlara. Biliyorum, ben her zaman onlara aracı olmuşumdur. Ama şimdi Vilma, eğer New York'a birisinin gitmesi gerekiyorsa şarkıyı kendisinin götürmesi gerektiğini söylüyor. Sanırım kendini Tin Pan Sokağı'nda görüyor, gözlerinden yaşlar süzülerek. Olamaz. Olamaz mı diyorsun? Sen onu tanımıyorsun. Bak sana anlatayım. Geceden plakçının ya da yapımcının odasına gizlenir. Sabah Bay Snaith Hawkins'in karşısına çıkarak onu şaşırtır. Adam ne yapıyorsun orada der. O lütfen hatırım için dinleyin beni. Bakın bunu kocam besteledi diye yalvarır. Adam sert bir dille onu tersler ve reddeder. Bu defa Vilma onun ayaklarına kapanır. Adam çaresiz. Kendinize gelin yavrum der. İyi bir adam doğrusu. Sadece benim hatırım değil ama bu düzen bu demokrasi adına diye Vilma devam ederken adam yumuşar. Ama ayağa kalkın yavrum. Bakın şu sandalyeye geçin şöyle bakayım. Bay Trapevski'nin bir göz atmasını söyleyeceğim. Tamam işte becerdi bile. Biraz bekleyin. Ben araya girecek olurdum. Trafsky parçayı çalar. Snaith Hawkins kaşlarını çatarak sakalını okşar. Trafsky kendinden geçmiş parçayı çalmaya devam etmektedir. Hep birlikte şarkıyı söylemeye başlarlar. El ele tutuşalım vesaire. Mükemmel diye Snaith Hawkins atılır. Gözlerinin içi ışıl ışıldır. Eşiniz bir dahi adam. Evet kesinlikle bir dahi. Ama ağlamayın canım. Ve Vilma gözleri yaşlı. Ah, o mücadele yıllarını bilemezsiniz. Neler çektiğimizi bilemezsiniz siz. Taksi şoförlüğü yapıp geceleri bu beste üzerinde çalıştığı günler diye anlatmaya koyulur. İşte kazandılar görüyor musun? Böyle düşünür onlar. Sanırım Vilma gidecektir. Parayı sokağa atmak belki bu. Ama Phil başka türlü tatmin olmayacaktır. Ne kadar utanç verici. Hiç de utanç verici değil. Pekala olabilir. Bir düşünsene, bütün bu düşleri gerçekleşirse yaşamak ne güzel olacak onlar için. Ya da senin düşlerin demek geldi içimden ona. Bütün bir günü bu masallarla geçirdim. Bize kadar birlikte yürüdük ve saat 5'e kadar evde oturduk. Sürekli olarak konuştu ve ard arda sigara içti. Öyle ki o gittikten sonra odayı havalandırmam gerekti. Sanki bütün günü Stadler ile bu tür olaylar içinde geçirmiş gibi yorgundum. Eve onun gelişinden söz etmedim. Alfie pek sevmez. 2 Şubat. Hala ağaçlar ve ne meyve verdi ne de çiçek açtı. Dışarı bile çıkamayacak kadar tembelliğim üzerimde. Ama gerçekte tembel olmadığımı biliyorum. Burada hesaba vuramayacağım bir yanılgı var. Tembel değiliz. Ama öyle göründüğümüz zaman aynı çark içinde dönüp duran isteklerimiz karma karışıktır ve onurumuz bizi bu aldırmazlığa iter. Mısırlılar tanrılarından birini kedi olarak simgelemekte haklıydılar. Çünkü tapınanlar çok iyi biliyorlardı ki iç dünyalarının karanlığını ve karamsarlığını ancak kedi gibi keskin gözleri olan bir yaratık görebilir. Gazeteler geçen yazdan beri Illinois eyaletinden hiçbir evli erkeğin orduya alınmamış olduğunu yazıyor. Fakat şu sıralar orduya asker gerektiği için eşleri kendilerine bağımlı olmayan evli erkeklerin orduya alınmasına başlanacakmış. Stadler bu özgürlüğümü nasıl değerlendirdiğimi sormuştu. Ben de orduya istekli ve gönüllü bir asker olarak gideceğim konusunda kendimi ruhen alıştırmaya çalıştığımı söylemiştim. Evet, ordunun bir üyesi olmak için kendimi hazırlıyordum. Ama ordunun bir parçası olmak hevesinde değildim. Bunun çok akıllıca bir cevap olduğunu söylemişti. Benim doğuştan bir komedyen olduğuma inanarak her söylediğime gülüyordu. Öyle ki ben ciddileştikçe daha da çok gülüyordu. Sonunda geçen yıl doktorların yatakhanesinde 3 ay kadar kaldığını anlattı. Resmi olarak kimse onun orada kaldığını bilmiyormuş. O sıralarda hastanede kalan Shaler diye bir arkadaşı onu odasına almış. Diğer doktorlar da olayı gizli tutmuşlardı. Hastanenin lokantasında yemek yiyor, giyecekleri hastanenin çamaşırhanesinde yıkanıyordu. Cep harçlığını da kumardan çıkartıyordu. Kaçamaklar ve espriler oluyordu. Hastalara doktor olarak tanıtılıyor, o da öğütler veriyordu. Diğer doktorlar da dostça davranıyor, hayranlık duyuyorlardı. Stadler son derece neşeli ve eğlendirici bir insandı. Shaler'ın odası geceleri dolup taşıyordu. Kaliforniya'ya gitmek üzere oradan ayrılırken hastaneye girip çıkma hakkını kazanmıştı. Bütün bu anlattıkları doğruydu. Gerçi her şeyi çok abartarak anlatırdı ama yalan söylemezdi. 3 Şubat. Şıklar üzerinde bir saat kadar süren ikili bir konuşma. Biraz konuşalım mı Joseph? Ne dersin? Memnuniyetle. Birbirimizi rahatlatacağız, göreceksin. Burada pek rahat edemezsiniz ama. Hiç de değil. Ufak tefek güçlükleri alt edebilirim. Gerekli olan her şeyi bulabilirsiniz. Benim için endişe etme. Gerçekte rahat olmayan sensin. Gerçekte böyle bir fırsat elde ettiğim için çok memnun olmama rağmen sizi tam anlamıyla tanımlayamıyorum. İsmen mi? Bu pek fark etmez. Tabii etmez. Birkaç tane adım var benim. Örneğin, ama öte yandan ya da Tuas Reisun Aussis gibi. Her zaman kim olduğumu bilirim. Önemli olan da budur. Doğrusu gıpta edilecek bir şey. Ben de sık sık böyle düşünürüm. Bir portakal alın. Yo, teşekkür ederim. Alın hadi. Şu aralar öylesine pahalı ki portakal. Lütfen beni sevindirmek için alın. O pekala öyleyse. Sizden hoşlandım. Davranışlarınızı beğeniyorum. İkimiz birer yarım yiyelim. Oldu. Demek benden hoşlanıyorsun Joseph. Evet. Doğrusu gururlandırıyor bu beni. Yok, gerçekten hoşlanıyorum ve size değer veriyorum. İnsanları çabucak sever, çabucak nefret eder misin onlardan? Makul olmaya çalışırım. Biliyorum bunu. Yanlış mı bu? Anlamak mı? Benden güvenmemi mi istiyorsunuz? Ben bir şey istemem, sadece öneririm. Duygu? Yeterince duygulusun Joseph. İçgüdü? İçgüdülerin de var. Tartışmanın ne olduğunu biliyorum. Neyin peşinde olduğunuzu çok iyi biliyorum. Nedir? İnsanoğlunun gücü çözümlenemez şeylere karşı koyamayacak kadar azdır. Yaratılışımız kafamız zayıftır ve ancak yüreğimize güvenebiliriz. Ne kadar acele ediyorsun Joseph? Böyle bir şey söylemedim. Ama böyle bir şey demek istemiş olmalısınız. Mantık kendi kendine fethetmelidir. Yoksa ne diye mantık verilmiştir ki bize? Mantıksızlığın lanetini görebilmek için mi? Çok zayıf bir tartışma oluyor bu. Bana karşı bir tez ortaya atmaya çalışıyorsun. Vardığın sonuçlar için seni kutlamak gerekir. Ama konunun dışında bütün bunlar. Oldukça güç dönemler geçirdin. Hala da bu güç dönemler içindeyim. Öyle sayılır. Bu güç dönem daha da sürecek. Tabii buna hazırlıklı olmalısın. Hazırlıklıyım, hazırlıklıyım. Çok az şey beklemen akla uygun. Ama kabul etmelisiniz ki aynı zamanda da acı. Sadece ne kadar isteyeceğini bilebilmek sorunudur bu. Ne kadar? Mutluluktan söz ediyorum. Ben insanca yaşamak, insan olabilmek için isteme sınırından söz ediyorum. Diğerlerinden daha kötü durumda değiliz. Diğerleri dediğin kimler? İnsanca yaşayıp insan olmayı kanıtlamanın mümkün olduğunu ortaya koyanlar. Ah, geçmişte demek istiyorsun. Dinleyin beni, Tuas Reisun Asus. İçinde bulunduğumuz zamanı fazlasıyla kötüye kullanıyoruz, öyle değil mi? Bundan pek hoşlanmıyorsun. Hoşlanmak mı? Ne berbat bir sözcük. Yabancılaşmak diyelim o zaman. Bu da kötü bir sözcük. Ama çok kullanılan bir sözcük. Yabancılaşma üzerinde çok konuşmalar yapılıyor. Bu dalaların yakarışıdır bu. Öyle mi dersin? Karnınızı boşayıp hiçbir güçle atamazsın bunu içinden demek istiyorsun. Öyle mi Joseph? Nasıl atabilirsiniz? Okullarda bu öğretildi bizlere. Filmlerini gördük, radyolarda dinledik, dergilerde okuduk. Yabancılaşmamış olduğunuzu dünyaya ilan etseniz ne olacak? Hollywood düşlerini reddettiğinizi, duygusal dizi filmlerden nefret ettiğinizi söyleyeceksiniz. Bu yatsıma kendinizi ortaya koyacaktır. Bütün bunları unutmak istediğinde karar kılabilirsin öyleyse. Dünya peşinizi bırakmaz. Size bir silah ya da alet sunar. Şu veya bundan ayırır. Felaketlerin ya da zaferlerin çanlarını çalar. İleri geri sallar sizi. Haklarınızı elinizden alır. Geleceğinizi yok eder. Beceriksizce ya da ustaca üzerinize baskı yaparak. Acımasızdır, öldürücüdür, karanlıktır, orospucadır, kalleştir. Ya çok katıksız ya da oldukça gülünçtür. Ne yaparsanız yapın, bütün bunları yok farz edemezsiniz. O halde ne olacak? Başarısızlık içimizde olabilir. İçimde daha doğrusu. Bir görüş zayıflığı belki. Kendinden çok fazla şey beklemiyor musun? Son derece ciddiyim. Kabukları nereye atayım? Oo, özür dilerim. Elinizde mi tutuyordunuz? Şu tabloya atın. Evet, dediğim gibi vazgeçmek ya da yatsımak çok kolay. Belki dar görüşlülük, belki çok korkakça. Eğer görebilseydin, neyi göreceğini sanıyorsun? Bundan pek emin değilim. Belki de bizleri kıt zekalı çocuklar ya da melekler olduğumuzu görürdüm. Şimdi sadece kendini eğlendiriyorsun Joseph. Pekala, bir zamanlar büyüklüğümüzü borçlu olduğumuz güçlerimizin nereye gittiğini görürdüm. Çok acı olurdu bu. Olmazdı demiyorum zaten. Tütününüz var mı? Hayır. Ya da kağıdınız. Sigara kağıdım olsaydı şu izmaritlerden bir sigara sarabilirdim. Eli boş geldiğim için üzgünüm. Eğer yabancılaşmamışsan, ne diye bunca insanla didişiyorsun? İnsanlardan nefret etmediğini biliyorum. Acaba senin kendi dünyalarına ait olduğunu anlamanda zorladıkları için mi? Yanılmışım ya da anlatamamışım. Hiçbir yabancılaşma duygum olmadığını söylemedim. Ama duygularımızdan doktrinler çıkartmamalıyız. Bu toplumsal bir inanç mı yoksa bireysel mi? Sizi anlayamıyorum. Peki ya politika? Benimle politika üzerinde tartışmak mı istiyorsunuz? Benimle mi, şimdi mi? Benimle şimdi. Yabancılaşmaya katılmadığına göre belki varlığını değiştirme düşüncesi ilginç gelebilir sana. Ha, sizin fikriniz var mı? Gerçekte benim yerim değil bu, biliyorsun. Biliyorum ama başlatan sizdiniz. Benim durumumu anlamıyorsun. Anlıyorum. O halde varlığını değiştirme konusunda bir devrimci olmaktan hiçbir zaman hoşlanmadım. Hoşlanmadın mı? Kimseden nefret ettiğin olmadı mı? Oldu ama hoşlanmadım. Aslında evet. Çok dikkatlisiniz. Ben politikayı ikinci planda bir eylem olarak düşünmüşümdür. Platon der ki, eğer her şey olması gerektiği gibi olsaydı, en mükemmel insan işinden kaçardı, yarışmazdı. Bir zamanlar yarıştılar ama. Evet, toplum yaşantısı uzlaşması güç bir yaşantıdır. İnsana baskı yapılır. Bu tür yakınmaları sık sık duyuyorum. Ama bütün bunlar bir ölçüye vurulacak olsa ne tam olarak burada ne de orada olduğu söylenebilir. Ama kiminle, hangi koşullar altında, nasıl, hangi ucuya doğru? Aa evet, sorun bu değil mi? Kiminle? Sınıfların tarihsel rolüne inanmıyorsunuz değil mi? Hep unutuyorsun. Benim konum şıklar değil mi? Özür dilerim. Kiminle diye devam edecek olursak korkunç, cevabı olmayan bir soru bu. Ayrı ayrı köşelere dağıtılmış insanlar mı? Toplum dışı edilenler mi? Geriye kalan bazı özgürlüklerin sadece bundan sonra ne olacağını düşünüp merak etme özgürlüğüdür. Yine de görebilme gücün olsaydı, burada insanoğlunu yabancılaşmaya sürükleyen hayal gücünün zayıflığıdır diyorsun. Ama aynı ölçüde bir zayıflığın politik yönden seni etkilediği söylenemez. Tümüyle görebilseydin, nereye gidiyorsun? Paltomun cebinde sigara olup olmadığına bakacağım. Belki bir tane bırakmış olabilirim orada. Eğer görebilseydim böyle, evde bir tane sigara bile yok. Bütünüyle, yani politika konusunda bir dahi olsaydım, değilim. Şimdi neyle yüz yüzeyiz? Belli koşullar altında ne yapmak gerektiği konusuyla yüz yüzeyiz. Yaşamaya çalışmak. Nasıl? Bakın, hiç de yardımcı olduğunuz söylenemez. Bir plan, bir program ya da bir saplantı konusunda. İdeal bir yapı. Bir Fransız adı altında Almanca bir deyişten söz ediyorsunuz. Bu tür hırsları aşmış olmam gerekir. Çok güzel bir deyiş ama. İdeal bir yapı. Bir saplantı aracı. Sayısız türleri olmuştur. Çalışmak için, akıl için, cesaret, savaş, hainliğin çıkarları, sanat için. Eski kültürlerin yarı insan, yarı tanrı yaratıkları, insancıl yaratık, kibar aşık, şövalye, eklektik, despot, dindar, milyoner, yönetici. Bu ideal türlerden daha yüzlercesini sayabilirim. Hem de her birinin kendi kanıtları ve sembolleriyle ahlakta, tavırda, tanrı huzurunda, sanatta, parada, her konuda her birinin belli cevabıyla kaosa karşı koymanın tek yoludur diye yaptıkları açıklamayla. Şu dostum Staedtler bile küçük çapta da olsa ideal olan bir şeyin peşinde. Küçük çapta diyorum çünkü sağlam olmadığı gibi üzerinde fazla düşünülmemiştir. Yine de gerçektir ama. Tiyatro dışında her şeyi silip atabilir yaşamından. Korkarım sadece fazla derin olmayan bir tiyatro fikri var onda. Basit, kaçınılmaz olaylar onun için yeteri kadar tiyatroya uygun değil. Hayranlık duyulacak bir stil anlayışı var kafasında onun. boş şeyler. Onun istediği davranış soyluluğu. Ve o pohpohlandığı tembelliğine karşın gözleri yuvalarından dışarı uğrayana kadar, ayakkabıları ayağından fırlayana kadar idealini kovalamak için istekli. Bu ideallerden birini ister misin Joseph? Bir gereksinme duyduğumuz açık değil mi? Bilmiyorum. Onlar olmaksızın yapamayız. Öyle görüyorsan tabii. Kendimiz için bir belli nokta seçerek hırsla buna adamamız gerektiği açık bence. Olabilir. Ama ideal olanla gerçek dünya, gerçekler arasındaki boşluk için ne demeli? Evet. Nasıl bir bağlantı var ikisinin arasında? İlginç bir soru. Öyleyse şu var. Saplantılar insanı yorar. Hatta düşmanı haline gelebilir. Genellikle de düşmanı olur. Bütün bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne mi düşünüyorum? Evet, ne düşünüyorsunuz? Orada öylece oturup tavanı gözlerinizi dikmiş, belirsiz, kaçamak ve kuşkulu cevaplar veriyorsunuz sadece. Cevap vermiş değilim. Vermemem gerekir. Öyle mi? Ne zararsız bir meslek seçmişsiniz kendinize. Mantıklı olmayı unutuyorsun. Mantıklı mı? Gidin hadi. Beni çıldırtıyorsunuz. Sizi karşımda görmek beni hasta ediyor. O yapmacıklı gülüşünüzle midemi bulandırıyorsunuz. Joseph, buraya bak. O, gidin buradan. Gidin diyorum. İki yüzlü, güvenilmezsiniz. Allah'ın belası sahtekar. Öfkeyle bir avuç portakal kabuğunu üzerine fırlattım. Oradan dar kaçtı. 4 Şubat. Ev sahibisi Bayan Kiefer dün bir kriz daha geçirdi ve bacaklarına felç indi. Bayan Briggs'in ona hemşire olarak tuttuğu Bayan Bartlett, hastanın birkaç haftadan fazla yaşamayacağını söylüyor. Pencereleri ve perdeleri kapalı tutuluyor. Merdivenler ve koridorlar dezenfektan ilaç kokusundan geçilmiyor. Öyle ki eve girerken dini bir kuruluşun hastanesine giriyormuş gibi hissediyor insan kendini. Veniker'ın giriş çıkışları dışında ev büyük bir sessizlik içinde. Veniker hala gürültülü. Hala koridora çıktığı zaman kapıyı kapatmayı öğrenemedi. Onu durdurmak için gözdağı vermek amacıyla dışarı çıkıp koridordan banyoya doğru sert adımlarla yürüyorum. Bunun üzerine gürültüyle kapısını kapıyor. Birkaç kez yüksek sesle genel olarak insanların dürüstlüğü ve ince düşünüşü hakkında yorumlar yapmayı denedim. Ama ya her defasında çok içkili oluyor ya da bu huylardan vazgeçemeyecek kadar kafasız olduğunu sanıyorum. Bütün bu çabalarım beni hasta ediyor. Onu durdurmak için odadan fırladığım zaman başkalarından nefret ettiğim sinirli ve sanki üzerime baskı yapılıyormuşçasına kaba ve sert bir tavır takınıyorum. Bir müşterinin garsona ya da bir anne babanın çocuğuna takındığı çirkin, yanlış bir tavır. Yanlış tavır gibi. Eva da aynı durumda. Kapıyı açıp koridora fırladığım her sefer o da sersem herif diye öfkeyle söyleniyor. Sanırım beni kırı kastediyor. Ama beni kastediyor olamaz mı acaba? 5 Şubat. Bugünlerdeki sinirli ve öfkeli halim ilk belirtileriyle geçen kış kendini gösterdi. Katımızdan taşınmadan önce bir evin sahibi Bay Gessel ile çirkin bir yumruk dövüşüne girişmiştim. Aslında böyle bir dövüş için uzun zamandır bekliyordum. Yaz boyunca aramız iyiydi. Bay Gessel ve aşağıdaki atölyesinde her gün elektrikli dergisiyle gürültülü çalışmalarını sürdüren Bay Gessel'a karşı kibar davranmak için elimizden geleni, hatta daha da fazlasını yapıyorduk. Bayan Gessel kendi kendine heykeltıraşlık çalışmalarını sürdüren bir kadındı. Sık sık ev yerinden oynuyormuşçasına sarsılırdı. Sonraları okumak üzere kitaplarımızı ödünç almaya başladı. Kitaplar yonttuğu taşların tozuyla geri geliyordu. Bir kez olsun yakınmadık. Fakat soğuklar başladığında ev hiç ısınmıyordu. Geceleri banyo yapamıyorduk. Aralık ayında saat 9'da radyatörler sönüyor ve ısınmak için yatağa giriyorduk. Derken Ocak ayında kalorifer kazanı bozuldu ve bir hafta onarılmadı. Bay Gessel kendisi elektrikçiydi. Onarım için masraf çıkmasın diye kazanı onarma işini yüklendi. Ama gündüzleri işine gitmesi gerekiyordu. Bu nedenle kazanın onarımıyla ancak geceleri ve pazar günleri uğraşabiliyordu. Kazan tıkanmıştı. Kullanmaya kalkıştığımızda dumandan boğuluyorduk. Aşağıda ise Bayan Gessel gaz lambalarını yakıp yeni alt geçit için hazırladığı bir hayvan heykeli üzerinde çalışıyordu. Daha doğrusu yarışmaya girecekti. Ona durumdan yakınmak üzere aşağı indiğimizde kapıyı açmadı. Akşam yemeğimizi kat kat kazaklar giyerek yiyorduk. Tek ısınma kaynağımız mutfaktaki gaz ocağı başımızı ağrıtmaya başlamıştı. Bir hafta Myron ile birlikte üçümüz aynı yatakta kaldık. Sonunda bir gün Bay Gessle'ı köpeğini gezdirirken yakaladım. Soğuk hakkında biraz şakalaştı ve sarılmış sarmalanmış halimle soğuğa dayanabileceğimi söyledi. Şakayla kollarımı sıkarak yüreğimi ağzıma getiren köpeğini kışkırttı. Atlatacaksın diyordu bana. Böylesine kolay bir yaşam için oldukça güçlüsün ama benim yerimde olsan bir gün dayanamazdın. Yapılı ve güçlü bir adamdı. 40 yaşlarında vardı. Eski püskü pantolonlar ve pamuklu gömlekler giyerdi. Karısı da aynı aldırmazlıkla giyinirdi. Blue jean ve üzerinde bir bluzla polardan başka bir şey giydiğini görmemiştim. Bay Gessle karısıyla Lake Park sokağında donmak üzere oldukları günleri anımsayarak bu kıyaslamaya girdi. Kömür satışları durdurulmuştu ve bu arada portakal kabuklarını yakarak nasıl ısınmaya çalıştıklarını anlatıyordu. Perdeleri kapalı tutup pencerelerdeki yarıkları tıkandıklarından söz ediyordu. O günler geçti. Kömür sıkıntısı da yok artık dedim. Öylesine güldürdü ki bu onu. Düşünmek için koluma tutunmak zorunda kaldı. Haklısın, haklısın. Köpek kırmızı gözleriyle rüzgardan savrulan kar taneciklerini izliyordu. Bakalım, senin için bir şeyler yapmaya çalışırız. Radyatörler biraz ısınmaya başladı ama ev yine de sıcak değildi. Eva kirayı ödememek fikrini ortaya attı. 5. ay Gessle bize savaş açtı. Eva ağır sözler sarf ederek bir sanatçının iyi bir ev sahibi olamayacağını söyledi. Fakat siz Bay Gessle, bir sanatçı ha? Aşağıda o heykeli koca burnu ve kalın bacaklarıyla gözümün önüne getirerek burun büktüm. Sanırım Bay Gessle benimle konuşmamaya başladı. Aramızda bir soğukluk başlamıştı. Ama Şubat ayında olaylar biraz daha iyiye yöneldi. Eve girip çıkarken karşılaştığımızda birbirimize yine selam vermeye başlamıştık. Kirayı ödüyorduk, ev ısınıyordu. Sıcak sular gürül gürül akıyordu. Bir gün elimde çek içeri girdiğimde Gessle'ları bir tahta kulübede görebileceğiniz bir kahvaltı sofrasının başında buldum. Köpek yanıma yanaşarak utangaç utangaç sürtündü zavallı hayvan. Kendine özgü bir yaşantısı yoktu onun da. Gessle teşekkür ederek çeki aldı ve parayı aldığına dair imza attı. Beth, pencerenin kenarında çenesini koluna yaslamış karı seyrediyordu. Kızıl saçları erkek gibi kısa, dört köşe denilecek bir biçimde kesilmişti. Şişmanca bir kadındı. Onun hala bana kızgın olduğunu ve konuşmak istemediğini düşünmüştüm. Pencereden dışarı bakınırken birdenbire Montana'da küçüklüğümüzde kar yağınca cennette kazların tüylerini yoluyorlar derdik, dedi. Acaba hala böyle diyorlar mı? Hiç duymamıştım diye söze karıştım. Amacım sadece aramızdaki soğukluğu yumuşatmaktı. Belki de artık unutulmuştur. Çok yıllar önceydi. Yok canım, o kadar eski olamaz dedim bol keseden atarak ve karşılığında acılı bir gülümseme kazandım. Yok yok, çok eskidendi gerçekten. Gessle yazmaya devam ederek gülümsedi. Belki o da karısının genç kızlığını ya da benzeri bir eski deyişi anımsamıştı. Köpek esniyerek çenelerini birbirine geçirircesine kapattı. O zamanlar yağmurlar vardı dedi Beth. Biliyorum dedi Gessle. Ve melekler. O Peter. Beth güldü ve sanki saçının kızıllığı yanaklarına vurmuştu. Altın kızları. Doğrusu bunu da duymamıştım dedi. İşte tamam diyerek Gessle makbuzu uzattı. Üçümüz de neşeli neşeli gülüşüyorduk. Bu olayın üzerinden kısa bir süre sonra bir pazar günü ev soğumaya başladı ve saat 2'de elektrikler kesildi. Hava oldukça yumuşaktı. Aslında üşünecek gibi değildi. Ama Eva ile Brems'in bir konçertosunu dinliyorduk. Hemen aşağı inip Gessle'ların kapısına dayandım. Köpek hırsla pencerelerini cama vurarak kapıya saldırdı. Dönüp bodrum girişinden kapıyı vurmaya gerek bile görmeden içeri daldım. Gessle ağzında piposu çalışıyordu. O anda elinde bir tüfek olsaydı beni durduramazdı. Etrafa saçılmış çubukları, tahta parçalarını ve ayağıma dolanan telleri iterek ona yaklaştım. Ne diye cereyanı kestin? Şunu onarmam gerekiyor da ondan. Ne diye pazar gününü bulursun anlamıyorum. Hem neden önceden haber vermiyorsun? İşimi yapmak için kimseden izin alacak değilim. Ne kadar sürecek bu? Sorumu aldırmaksızın işinin başına döndü. Ne kadar sürecek diyorum diye tekrarladım. Ve yine cevap vermeyeceğini anladığım anda omuzlarından tuttuğum gibi onu kendime döndürdüm. Ve piposunu ağzından alarak bir yumruk indirdim. Yere yığıldı ve piposu altında parçalandı. Ama anında doğrulup yumruklarını sıkarak karşı saldırıya geçmişti. Eğer istediğim buysa hadi bakalım diye bağırdı. Ama yumruğu boşa gitti. Onu duvara doğru itekleyerek sürekli olarak karnına, göğsüne yumruklar indiriyor, ağzını öbür elimle tıkıyordum. Birkaç yumruktan sonra öfkem geçmişti. Yorgun ve kendimden nefret ederek onu tuğlaların arasına ittim. Onun soluk soluğa, boğuk bağırışları arasında yatıştırmaya çalışırcasına, "Heyecanlanmayın, Bay Gessle, özür dilerim. Heyecanlanmayın," diye mırıldandım. "Seni sersem herif," diye bağırdı. "Karşılıksız mı kalacağını sanıyorsun bu yaptığının? Allah'ın belası sersem herif." Sesi öfke ve dehşet içinde titriyordu. "Bet, sen görürsün." Onu iterek kendimden uzaklaştırdım. "Polis çağıracağım, göreceksin, Bet." "Bunu yapamazsın. Bunu yapmazsan iyi edersin," dedim. Ama bu gözdağının anlamsızlığını hissederek kendimden daha da utandım. Yukarı çıktım, elimi sararak polisi beklemeye koyuldum. Eva korktuğum için halime gülüyor ve "daha çok beklersin," diyordu. Haklı çıktı gerçekten de. Bir hafta kendimi mahkeme karşısına çıkmaya ve bu davranışım için yüklüce bir ceza ödemeye hazırlamama rağmen hiçbir olay çıkmadı. Eva, Beth'in bu işe polisi karıştırmaktan kaçınacağını söylüyordu. Bir ay sonra oradan taşındık. Bütün ev sahibi kiracı ilişkilerini ve işlemlerini Eva ile Beth tamamladı. Bu kaçışımıza karşılık birkaç haftanın kirasını verdik. Bu olay benden beklenen bir şey değildi. Sadece bugünkü durumun ilk belirtileriydi. Eski Joseph kendi kendini kontrol edebilen, sakin bir adamdı. Hoş, aşağılanmanın, azarlanmanın çılgın korkusuna kalıtımla sürdürmüş olduğumuzu bilmiyor değildim. Aşırı, insanı rahatsız eden bir gurur. 100 yıl öncesinde bir düellocunun çılgınlığı denemezdi buna. Ama bizler taşkınlıkları olan kişileriz yine de. Bir sinemada ya da herhangi bir kalabalığın içinde geçerli bir sözcük. Ve her an birbirimizin üzerine atlamaya hazırız. Ancak benim görüşümce öfkelerimiz aldatıcıdır. Düşmanımıza sadece sevgi ya da yalnızlık gibi karmaşık duyguların etkisiyle saldırdığımızın bilincine varmayacak kadar cahil ve ruhen zayıf yaratıklarız. Belki aynı zamanda kendi kendini aşağılama, küçük görme. Ama daha çok yalnızlık. Eva olay sırasında duygularını gizlemesine rağmen müthiş şaşırmıştı. Bunu bana sonradan söyledi. Kendi ilkelerime bir baş kaldırıştı bu. Beni de dehşete düşürmüştü. Servetius'ların partisinde gördüğüm ihanetin şu anda olayı anlamaya zorlandığımda bir bakıma kendi suçum olduğunu hissediyorum. 8 Şubat. Termometre hala sıfır ve çevresinde oynuyor. Soğuk, genel olarak esen kötü havanın bir parçası. Savaş haberleri geldikçe soğuğun bu havaya uygunluğunu düşünüyorum hep. Böyle bir kışa sonu gelmez soğuğun nedeniyle saygı duymak gerekir. Sizleri, siz yaratıkları kötülükle cezalandırmıyorum, diye bağırır Kral Lear. Korkunç zevklerini davet eder. Aslında çok da haklıdır.